Ayrım 80.
Anadolu İhtilali'nin sosyalist bir gelişmeye yönelmesi için 1920 yılı sonlarına kadar kapı aralık tutulmuştu. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra bu kapının sert bir şekilde kapandığını görmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa'yı bu kararı iteleyen amiller kanaatimizce şunlardır. 1. Sosyalist veya komünist sistemin teoride çekici görünüşüne rağmen tatbikatta başarılı olabileceği hakkında Mustafa Kemal Paşa'ya tam bir güven gelmemiştir. Nitekim Rusya'daki Bolşevik idarenin 3 yıldan beri parlak bir sonuç sağlayamadığı görülmektedir. Bolşevikler hala çeşitli güçlüklerle boğuşmaktadırlar. 2. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa ile uzaktan yakından irtibatı olan her türlü fikir ve faaliyeti kuşkuyla karşılamaktaydı. Enver Paşa'nın Rusya'da, Kafkasya'da faaliyet göstermesi ve Bolşeviklerle anlaşmış olması, bu konu üzerinde 4. bölümde tekrar duracağız, bu kuşkusunu artırıyordu. BM meclisinde sol fikirleri benimseyenleri ve sol hareketin önünde gözükenleri çoğunlukla iddiaçıların teşkil etmesi ileride bir tehlike yaratabilirdi. 3. Mustafa Supi'nin liderliğinde Bakü'de kurulan Türkiye Komünist Partisi'nin Anadolu'daki faaliyetini kontrol etmek gittikçe güçleşiyordu. Bu arada Rusya'dan veya Kafkasya'dan Ankara'ya gelmiş bulunan kimselerin kesif faaliyeti ve propagandaları dikkati çekmekteydi. Bunlar ya Rus veya Rusyalı Türklerdi. Verlov, Şerif Manatov, Zinetullah, Nuşirvan gibi. Kimin hesabına çalıştıkları bilinmiyordu. Mustafa Kemal Paşa, Rusların Türkiye'yi bolşevikleştirmek ve dolayısıyla Türkiye Sovyeti'ni kurmak için çalışmakta oldukları ihtimalinden endişe duymaya başlamıştı. 4. Yukarıda kısaca sözünü ettiğimiz solcu teşekküllerin şuursuz ve ölçüsüz bir şekilde çalışmaları da Mustafa Kemal Paşa'yı sola kaymaktan vazgeçiren sebepler arasında sayılmak gerekiyor. Yeşil Ordu Cemiyeti, Halk İştiraki Ün Fırkası ve Gizli Komünist Fırkası açık çalışmadıklarından Mustafa Kemal Paşa'yı tedirgin etmekteydiler. Mustafa Kemal Paşa, bilgisi ve rızası dışında yapılan hiçbir şeyden hoşlanmıyordu. Kontrol edemeyeceği ve hakim olamayacağı bir sol gelişmeyi bunun için istemedi. Halbuki sosyalist veya komünist nasıl bir idare kurulmak gerekiyorsa bunu başta kendisi olmak üzere hükümetin yapması lüzumuna inanıyordu. 5. Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra Batı'nın yumuşamış görünmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Londra konferansına davet edilmesi de Mustafa Kemal Paşa'nın sol gelişmeyi durdurmasında önemli bir rol oynamıştır. Batılı devletlerle anlaşma ihtimalini açık tutmak için onları Türkiye'nin Bolşevik olacağı endişesinden kurtarmak gerekiyordu. Londra konferansı olumlu bir sonuç vermediği halde Mustafa Kemal Paşa bu tutumu muhafaza etmekte fayda görmüş olmalıdır. Sonuç olarak diyebiliriz ki olaylarını incelediğimiz devrede sosyalist hareketlerin önüne düşenler Mustafa Kemal Paşa'ya güven verecek, ölçülü, bilgili ve Türkiye gerçeklerinin idrakine varmış kimseler olsaydılar, kurulmakta olan yeni Türkiye Devleti hiç şüphesiz sosyalist bir anlam kazanabilirdi. Bütün bu hareketlerden ve sosyalist akımdan kendisini sıyıran Mustafa Kemal Paşa, nihayet yalnız siyasi yönü olan bir halkçılıkta karar kılmıştır. C. Birinci Grup. Her türlü inanç ve görüş Birinci Millet Meclisi'nde koalisyon halinde bulunuyordu. Koalisyonun tek ortak programı Misak-ı Milli'ydi. Meclis açıldıktan bir süre sonra ilk günlerin heyecanı geçip olaylar gelişmeye başlayınca görüş farkları da her gün biraz daha belli oluyordu. Nihayet anayasanın kabulü ve Londra konferansına davet sebebiyle Mustafa Kemal Paşa'nın Sadrazam Tevfik Paşa'ya çektiği telgraflar mecliste iki ana grubun bulunduğunu ortaya koydu. Siyasi hayatımızda daima mevcut olan bu iki grup ilk defa gerçek adıyla belirecek ve anılacaktı. Birinci grup, yeni Türkiye'nin müstakbel idareci kadrosunu Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde olarak bünyesinde topluyor ve ileri fikirleri temsil ediyordu. İkinci grup ise büyük çoğunluğu ile saltanat ve hilafet taraftarı muhafazakar fikrin temsilcisiydi ve ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın diğer muhalifleriyle takviye edilmişti. Birinci ve ikinci grupların teşekkülünden önce de mecliste gayri resmi bazı küçük gruplar ve zümreler bulunmaktaydı. Daha çok devrimci gençlerin toplandığı İstiklal grubu, Bolşevik olmaya hevesli ve esasla halkçılık ilkesini benimsemiş sol eğilimli milletvekillerinin birleştiği halk zümresi bu küçük grupların en önemlileridir. Bunlardan başka muhafazakarları temsil ettiğini sandığımız Tesanüt grubu ve adından Osmanlı reformistlerini bir araya getirdiği anlaşılan ve muhtemelen bir kısım iddiatçının içinde bulunduğu İslahat grubu ile Müdafaa Hukuk zümresi vardı. Fakat gruplar kesin çizgilerle ve büyük program farkları ile birbirlerinden ayrılmadığı için hiçbiri fazla etkili değildi ve milletvekilleri bugünkü mecliste olduğu gibi rahatlıkla bir gruptan diğerine, bir zümreden öteki zümreye geçebiliyorlardı. Meclisin bu dağınıklığı iş görmeye engel oluyordu. gerek meclis görüşmelerinin uzamadan sağlam bir sonuç ulaşmasını sağlamak, gerekse muhaliflerine karşı daha kuvvetli olabilmek için Mustafa Kemal Paşa, Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup teşkiline karar vermişti. Kendisi bu karara varışını şöyle anlatmaktadır. Gerçekten sayıları çok, üyeleri mahdut olan bu hizipler, birbiriyle musabakaya kalkışmışlar ve yek diğerini dinlememek yüzünden adeta mecliste karışıklık meydana gelmesine sebep olmaya başlamışlardı. Bilhassa anayasa meclisten çıktıktan, yani Ocak 1921 ortasından sonra meclis üyelerinin ve teşekkül eden hiziplerin her meselede genel olarak çalışma beraberliğini temin etmek bir kat daha müşkül olmaya başladığı görülüyordu. Çünkü misak-ı millinin tespit ettiği esaslarda kayıtsız ve şartsız birlik ve müttefik olan fikirler ve emeller, anayasanın getirdiği görüşlerde tamamen iştirak etmiş manzarasını arz etmiyordu. Mevcut hizipleri birleştirmek veyahut mevcut hiziplerden birini takviye ederek iş görmek için dolaylı olarak çok çalıştım. Fakat bu suretle hasıl olan neticelerin kalıcı olmadıkları görüldü. İşe bizzat müdahale zaruru olmaya başladı. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup teşkiline karar verdim. Dipnot, Nutuk, Cilt 2, sayfa 595. 11 Mayıs 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun teşekkülünü ve programını kamuoyuna açıklıyordu. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları ileride bir siyasi partiye nüve teşkil edecek olan bu grubu kurarken, fikren kendilerine yakın olan milletvekillerini mektupla ve şahsen haberdar ederek grup üyeliğini almışlardı. 10 Mayıs 1921 günü grup üyeleri Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Grubun teşekkülünden haberdar edilmeyen ve dolayısıyla gruba alınmayan milletvekilleri bu durumdan kuşkulanmışlardı. 16 Mayıs günü Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey bir önerge ile konuyu meclise intikal ettirdi. Başkanlık divanı bu takririn meclisi ilgilendirmediği kanaatiyle meseleyi geçiştirmek istediği halde Hüseyin Avni Bey'in ısrarı üzerine takrir okunarak müzakereye geçildi. Arkadaşları adına hareket ettiği anlaşılan Hüseyin Avni Bey önergede kısaca şöyle diyordu. Erzurum ve Sivas'ta kongreler toplayarak, milli sınırlarımız içinde ve makam-ı muallâ-i hilafet ve saltanat etrafında toplanarak, bütün anlamıyla özgür yaşamak kararımızı hep beraber verdik. Yüksek Meclis bu esaslara göre aynı amaç için çalışmaktadır. Hepimiz bu yolda birliyiz ve beraberiz. Fakat bir kısım arkadaşlarımızın Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk adı altında bir grup kurduklarını Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nden öğrendik. Grubun kendisini ilki olarak seçtiği husus hepimizin üzerinde ittifak halinde olduğumuz misak-ı milliden başka bir şey değildir. O halde böyle bir grup teşkiline lüzum yoktur. Bu ilkeyi burada okuyarak hepimiz bir kere daha kabul edelim ve kanunlaştıralım. Bu konuda gruba dahil olan veya olmayan milletvekillerinden birçoğu söz alarak konuşmuş fakat hiçbiri esasa dokunan bir şey söylememiştir. Hatta o kadar ki grubu hararetle savunmak istediği anlaşılan Edirne Milletvekili Şeref Bey, bu grup siyasi bir parti olmak üzere teşekkül etmemiştir demek suretiyle grup dışında kalanları büsbütün kuşkulandırmıştır. Şeref Bey, isteyen milletvekillerinin gruba girebileceklerini, kapının açık olduğunu iddia ederek Mustafa Kemal Paşa'yı da gerek bu hususa, gerekse grubun siyasi bir teşekkül olmadığına şahit göstermiştir. Fakat Mustafa Kemal Paşa bu görüşmeler yapıldığı sırada mecliste hazır bulunduğu halde söz almamış ve konuşmamıştır. Görüşmeler meclis başkanlığının müdahalesiyle hiçbir sonuca bağlanmadan sona ermiştir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun iç tüzüğünün başlangıcındaki maddeyi esasiye aynen şöyledir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müteşekkil Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun esas ilkesi, içinde bulunan mücadelenin başından beri Erzurum ve Sivas Kongresi'nde tespit ve son İstanbul Meybusan Meclisi ile Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul ve teyit olunup, milletin amaçlarının özü bulunan misak-ı milli esaslar içinde memleketin birliğini ve milletin istiklalliğini sağlayacak başarıyı elde eylemektir. Grup bu kutsal amacı elde etmek için milletin bütün maddi ve manevi kuvvetlerini gerekli hedeflere yöneltecek ve kullanacak ve memleketin resmi ve özel bütün teşkilat ve kurumlarını bu esas amaca yardımcı kılmaya çalışacaktır. Grup bu milli amacın elde edilmesine çalışmakla beraber devlet ve milletin teşkilatını anayasaya göre şimdiden peyderpey tespit ve hazırlamaya çalışacaktır. 10 Mayıs 1921 günü ilk toplantı tutanağında tartışılarak maddelerinin çoğunun aynen ve bazılarının da değiştirilerek kabul edildiği belirtilen grubun iç tüzüğünün yukarıya aldığımız esas maddesinin sonraki maddeleri tamamen idari hususlara aittir. Grubun ilk toplantısına sunulan tüzük olduğunu sandığımız grup nizamiye dahilisinin dipnot Tarih Vesikaları Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayını Ankara 1944 Cilt 3 Sayı 13 Sayfa 12-15 Birinci maddesinin C ve D bentlerinden anlaşıldığına göre grubun teşkilindeki maksat yalnız meclis görüşmelerini disiplin altına almak olmayıp meclisteki muhafazakarlarla beraber memleket dahilinde yenilik adı altında milli ahlak ile bağdaşamayacak taklitçi eğilimlere yani sol akımlara da karşı durmaktır. Fakat kabul edilen tüzükte bu hükümlere rastlamamaktayız. Esasen ilk grup toplantısına katılan 133 milletvekilinin hepsinin Mustafa Kemal Paşa ile %100 mutabık olduğunu kabule imkan yoktur. Nitekim Mustafa Kemal Paşa'nın uzun çalışmalar ve temaslardan sonra dikkatle kurmaya çalıştığı grup kısa bir süre sonra bir hayli fire vermiştir. Bazı grup üyeleri ya istifa ederek ikinci gruba katılmışlar veya müstafi sayılmışlardır. Birinci meclisten sonra ise grubun en nüfuzlu şahsiyetleri ayrılarak yeni bir muhalefet cephesi kuracaklardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Bu bakımdan birinci grubu da ikinci grup gibi mütecanis saymamak gerekir. Grubun her bakımdan anlaşmış ve bir disiplin altında çalışan bir heyet olmadığı, bakan seçimlerinde birçok defa kendisini göstermiştir. Müdafaa Hukuk Grubunun kuruluşu, yukarıda da belirttiğimiz üzere büyük tepkilere yol açmıştır. Bunun sonucu olarak birinci gruba alınmayan milletvekilleri her meselede mutabık olmadıkları halde bir cephe teşkil ederek ikinci grup adı altında Müdafaa Hukuk Grubunun karşısına geçmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir grup teşkil ederek başkanlığını üzerine alması, Kazım Karabekir Paşa tarafından da hoş karşılanmamış ve iki lider arasında uzun yazışmalara sebep olmuştur. Ayrıca Erzurum Müdafaa Hukukçuları grubun teşekkülünden kuşkulanarak, ikinci grup teşekkül etmeden önce bir muhalefet teşebbüsüne girişmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Erzurum Heyeti Merkeziyesi yerine kaim olmak üzere Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti Erzurum Heyeti Merkeziyesini kurmuşlardır. Müdafaa Hukuk Grubu 11 Mayıs 1921 günü yaptığı ikinci toplantısında ilk grup idari heyetine aşağıdaki kimseleri seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa Başkan, Şeref Bey Edirne Başkan Vekili, Şevket Bey Edirne Başkan Vekili, Emin Bey Samsun, Mahmut Esat Bey İzmir, Mustafa Necati Bey Saruhan, Kılıç Ali Bey Antep, Vehbi Bey Karasi, Zekai Bey Adana, Avni Bey Saruhan, Muhittin Bey Bursa, Masar Bey Bursa, Masar Bey Üsküdar, Osman Nuri Bey Bursa, Rıfat Bey Karasi, Hamdi Bey Trabzon. D. İkinci grup. İkinci grup hakkında yeteri kadar belge olmadığı için grubun kuruluş tarihi, lideri ve üyelerinin tümü kesinlikle bilinmemektedir. Profesör Tarık Zafer Tuna'ya grubun kuruluş tarihini Temmuz 1923 olarak göstermekte ve grubun başkumandanlık kanununun 3. defa uzatılmasına ait müzakereler dolayısıyla vücutlandığını belirtmektedir. Dipnot, Profesör Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler İstanbul 1952 sayfa 537. Sayın Tunaya'nın 1922 yılını kastetmek istediği halde tarih hatasına düştüğü anlaşılıyor. Sayfa 272. Birinci meclis üyelerinden Damar Arıkoğlu ise grubun kuruluş tarihini katli olarak tespit etmediğini söyleyerek grup Malta'daki Türk esir mübadelesinden sonra aradan çok vakit geçmeden teşekkül etti demektedir. Dipnot, Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, İstanbul 1961. Kanaatimizce Arıkoğlu'nun tespitinin doğruluğunu kabul etmek gerekir. 1921 yılı sonları. Çünkü meclis tutanaklarında muhalefetin bu tarihten sonra daha organize ve daha sert olduğu görülmektedir. Malta'dan gelen iddiatçıların bir kısmı ve bu arada teşkilatçı ile tanınan Karavasıf, muhalefet safına geçmişlerdi. İkinci grubun organize olmasında Karavasıf'ın önemli bir rol oynadığını tahmin etmekteyiz. İkinci grubun liderinin kim olduğu kesinlikle bilinmemekle beraber en önemli kişileri şunlardır. Hüseyin Avni Erzurum, Albay Selahattin Mersin, Ali Şükrü Trabzon, Müfit Hoca Kırşehir, Mehmet Şükrü Afyon, Celalettin Arif Erzurum. Muhalefetin birinci grup karşısında teşkilatlanması ve ikinci grup adını alması 1921 yılı sonlarını bulmakta ise de kümelenme ve teşkilatlanma anayasanın kabulünden 20 Ocak 1921 hemen sonra başlamıştır. Saltanatçı ve ilafetçi zümrenin anayasaya karşı direnmelerini daha önce görmüştük. İkinci grubu gereği kadar anlayabilmek için şimdi meclis dışında beliren öncü bir muhalefet teşekkülünden söz etmek istiyoruz. Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı, heyeti temsili üyesi ve Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi'nin liderliğinde üyelerinin istifasıyla dağılıp bir müddetten beri boş kalan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Erzurum Merkez Heyeti yerine geçmek üzere şöyle mühim bir zamanda milli teşkilat arasında boşluğu doldurmak üzere Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti Erzurum Heyeti Merkeziyesi adıyla bir cemiyet kurulmuştur. Mart 1921'de kurulduğu anlaşılan ve kısaca Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti diye anılan bu teşekkül, ikinci grubun çoğunluğu tarafından benimsenen ve savunulan fikirlere dayanmaktadır. Bu bakımdan muhafaza hukuk cemiyetinin kuruluş sebebini ve maksadını gözden geçirmek gereklidir. Nizamnamesinin ikinci maddesinde belirtildiğine göre cemiyetin kuruluş sebebi içtimai inkılap adı altında mukaddesata, dine, ahlaka, adetlere, geleneklere, milliyete aykırı ve düşman olan komünistlik, bolşeviklik ve halkçı iştirakiyun gibi bir takım adlarla memleket dışında kurulmuş olup içeride gittikçe yayılmakta bulunan muzır cereyanları önlemektir.
Ayrım sonu.